Ayrım 27.
Taburlar çevre köylerde oturuyorlardı. Köy vardı ki höyükler mevzine en az 1,5 hatta 2,5 saat uzaklıktaydı. Asker ahırlarda, camilerde, odalarda, samanlıklarda şöyle böyle yerleştirilmişti. Bir alaydan tahkimata gidecek olan o günkü müfreze hazırlanıp da yola dizilinceye kadar çok zaman geçiyordu. Zaten kazma kürek az, bu nedenle iş ciddi bir iş olarak sayılmıyordu. Hem ruhsal hem de bedensel olarak yoruluyorduk ve esaslı hiçbir iş göremiyorduk. Günler, haftalar geçtikçe bizim tümen de köylere yerleşiyordu. Birdenbire Karadeniz olayı, arkasından Rusların saldırısı haberi ordugahı sarstı. Tüm 11. Kolordu'nun yeniden Hasankale yönüne hem de gece yürüyüşüyle yürümesi emri geldi. Bir günde hazırlandık, fakat nasıl hazırlandık siz takdir buyurun. Birçok taburun katipleri, memurları, çavuşları, onbaşıları Erzurum'a kadar dağılmış, yiyecek peşinde koşuyor. Hastane olarak ayrılmış olan köy odaları henüz bakıma muhtaç bazı güçsüzlerle dolu. Neyse, bu acele hazırlık birliklerin erlerini de subayların da fena halde yordu. İşte biz bu yorgunluk üstüne bir de gece yürüyüşüne kalktık. Döküntünün sayısını siz belirlersiniz. Zaten kaçmanın önünü binbir güçlük alırken bir de gece yürüyüşüne başlarsak sonuç ne olur? Hasankale'ye geldik ama sabaha kadar hemen uyumadık gibi bir şey. İnsan makine değil ki manivelasını sağa sür işlesin, sola çek dursun. Biz daha Hasankale'deyken yorgun ve perişandık. Biz güya 7 Kasım sabahı erkenden Miyadin Deresi'ne filan gelecektik. Ne mümkün. Bütün gece pis bir yağmur iliklerimize geçti, uyku uyumadık. Sabah olunca her taraf sis, duman, yağmur, çamur içindeydi. Böyle kararsız bir hava insanın sinirlerine ne kadar kötü etki eder. İtiraf etmeliyiz ki bizim tümende Rusların buralara kadar geldiklerini, hatta Bağdı Civan köyüne kadar geldiklerini bilen tek kişi yoktu. Biz öyle köy yolunda salına salına yürüyorduk. 34. tümen bizden önce davranmış, sağ ilerimizde bizi bekliyormuş. Biz sanıyorduk ki hem sağımız hem solumuz ve hatta önümüz bile süvari tümeni tarafından perdelenmiş, güvenlik sağlanmıştır. Bu nedenle ne önemli bir öncü ne de bir yancı ayırmıştık. Bilirsiniz ki bu yörenin bütün ova köylerinde uzaktan yeşil bir buket gibi görünen top ağaçlıklardan başka orman filan yoktur. Bütün bu verimli ve sulak ova tümüyle çıplak ve hafif dalgalı bir tarlalıktır. Bu nedenle köy yolları, özellikle bizim hareketimiz günü olduğu gibi bir de ince bir yağmur yerse dağ patikalarından daha çok geçit veremez olur. Bölüklerden bir kısmı tarlalardan yürüyorlardı. Erlerin çarıklarına yapışan 3-4 okka çamur ve toprak parçası 5-10 dakika içinde bacakları fena halde güçsüz bırakıyordu. İşte biz yorgun argın böyle yürürken ileriden bir yerlerden müthiş bir şarapnel ve mitralyöz yağmuruna tutulmayalım mı? Ne oldu iyi bilmiyorum. Fakat dur yat demeye kalmadı, asker yüz geri etti ve şaşılacak bir el birliğiyle Ügüm'ü, Hasankale yönlerine doğru kaçışmaya başladılar. İşte panik denilen de budur. Bizim alayın beklemeden geri çekilmesi sağımızdaki alaya da sıçradı ve tam öğle vaktine kadar Hasankale doğusundaki kale harabesinin eteğine doğru azalan alan dağılmış, silahını çantasını yere atmış şaşkın erlerle dolmuştu. Bu ne acı bir görüntüydü. Henüz ne dost ne düşman belliydi. Meğer biz bütün alayımızla ileri yürürken Rusların tam ocağına düşmüşüz. Kurmay Yarbay Selahattin Bey, dönemin subaylarından. Hava çok fenaydı, sis vardı, yağmurla karışık kar yağıyordu. Çok soğuk vardı, ortalık çamur ve kaygandı. 34. tümen sağda, 18. tümen solda bulunuyordu. Ruslar ise Köprüköy Bağdı Civan hattında bulunuyordu ama durumu ile ilgili zaten tam bir keşif yapılamamıştı. Orduya verilen rapor ise nazarı ehemmiyete alınmamış ve 11. Kolordu'ya da bildirilmemişti. 34. tümen muayyen saatte ileri karakol hattını geçti, ilerlemeye başladı ama beraber taarruz edecekleri 18. tümen henüz ortada yoktu. Gerek yorgunluk, gerekse yağmur ve çamurun sebep olduğu müşkülat dolayısıyla 3,5 saate yakın gecikmişti. Bu zaman zarfında 34. tümen yağmur altında beklemeye mecbur kaldı. Her iki tümen bir hizaya geldikten sonra zeval vakti taarruza başlandı. 18. tümen kıtaları yürüyüş nizamındayken nerede olduğunu bilmediği düşmana pek ziyade sokulmuştu. Birden Ruslardan şiddetli bir piyade ve topçu ateşine tutulmuşlar ve uğradıkları büyük zayiat sebebiyle yüz geri etmişlerdi. Düşman topçu ateşi müteakiben 34. tümene de teveccüh etmiş ve bu tümen de 18. tümen gibi gerilemişti. Bu baskın ateşinin sebep olduğu panik ve düzensizlik büyük bir felakete sebep olacak hale gelmişti. Kurmay Yarbay Şerif İl'den, 9. Kolordu Kurmay Başkanı. Balkan hizmetinin vicdanları baskı altında tutan ağır yumruğu kırıp ezmek arzusu, şimdi subay ve tüm komutanların başlıca istekleridir. Fakat bu acı anılardan zerre kadar payı olmayan erler, bu sisli ve dumanlı günün sabahında çarığına yapışan çamurları sürükleyerek, dünkü ve önceki günkü gibi tüfeği omzunda kaderine boyun eğmiş, yorgun ilerlemeye, yürümeye uğraşıyor. Gece yürüyüşünden sonra dinlenmemek en çok birlik subaylarını sinirlendirir. Şimdi ince bir yağmur başladı. 34. Tümen Komutanı İhsan Paşa aşırı sinirlilikle gözüne uyku girmeden sabahı bulmuş ve emredilen saatte iki koluyla tümenin kol başlarına karakol hattını geçirmişti. Fakat 18. Tümen belki tahkimat yorgunluğuyla, belki izlediği yolların daha bozuk olması nedeniyle 3,5 saat gecikmişti. Şimdi 18. Tümen yüzünden 34. Tümenin alayları çamurlu tarlalar içinde ve ince bir sonbahar yağmuru altında saatlerden beri bekliyorlardı. Geç gelen 18. Tümen'in komutanı düşmana ait pek az ve genel bir fikir almakla yetinerek acele acele ileriye yürüdü ve tam öğlede savaş başladı. Daha Balkan Savaşı'ndan çok önce Avrupa askeri uzmanları yeni silahların müthiş etkileriyle ansızın karşı karşıya gelecek birliklerin panikleme olasılıklarını incelemişlerdi. Hatta ilk çatışmayı piyade ve mitralyözler tarafından ilerleyen düşman kolları üzerine ani bir baskın biçiminde yoğun bir ateşle başlatmanın çok yararlı olacağını öneriyorlardı. 18. Tümen cepheden Rusların ani ve şiddetli bir topçu ateşiyle karşılaştı. Bozuldu ve bir tüfek bile atamadan kaçtı. Saat 12.15'ti. Alelacele geriye gelen Binbaşı Rıza Bey, Ordu Kurmay Başkanı Yarbay Guze ile karşılaştı. Guze sağlıksız ve telaş dolu haliyle Rıza Bey'e emir verdi. 11. Kolordu geri çekiliyor, son bölüğünüzü durdurun. Hasan Kale'nin doğu girişinden ileriye götürün. Kaçan erler üzerine ateş edin. Rıza Bey kol sonundaki bölüğüne emir gereği mevzi aldırdı. Bölük komutanı Yüzbaşı Abdurrahman Efendi'ye emri tebliğ etti ve kulağına şöyle fısıldadı. Havaya at Abdurrahman, amacı böyle de sağlarsın. Seni göreyim. Ve kendisi dört nala müfrezesine doğru ilerledi. Ordu komutanlığı telaş ve heyecan içerisindeydi. Kaçan erleri durdurmak için Hasan İzzet Paşa'dan itibaren herkes elinde tabanca sağa sola at koşturuyorlardı. Erler doğal olarak durdu ve küme küme toplandı. Korkularından kaçamıyorlardı ki. Galip Paşa'nın sükunet ve yardımı ordu komutanına kadar tüm karargah subaylarının aşırı çabaları ve en çok Rusların kendi sağ kanatlarında süvari bulundurmamaları büyük bir felaketin önünü aldı. Geri çekilme 18. tümenden sonra 34. tümene bulaşmıştı. Bu durum karşısında aklını şaşırdığı yüzünün acayip çizgilerine anlaşılan sol kanat komutanlarından birine tümen komutanı İhsan Paşa şok tedavisi için müthiş bir tokat vurdu. O zaman da tümenin yeniden ilerlemesini sağladı. Bazen başka çare kalmaz. Binbaşı Ziya Yergök, 9. Kolordu 83. Alay Komutanı. Baktım ki her tarafı asker doldurmuş, şaşırdık bu durum neye alamettir diye düşünürken birer, efendim bu namussuzlar kaçıyor, ırzımız namusumuz mahvolacak diye bağırınca aklım başıma geldi. Çök oğlum şu taşın dibine, bas kaçanlara kurşunu dedim. Hemen tabancaya davrandım. Beni gören arkadaşlar da tabancalarını çıkardılar. Korkutmak üzere havaya kurşun sıkmaya başladık. Galip Paşa, 11. Kolordu Komutanı. Ruslarla aramızda ilk temas 7 Kasım günü oldu. Hiç unutmam, bir öğle saatiydi. Düşman bize Sansur tepelerinden umulmadık şiddetli bir ateş taarruzunda bulundu. Bu taarruz adeta bir baskın hareketiydi. Bizim saflarımız arasında bir hayli de Ermeni efrat vardı. Bunlar kiliselerinden aldıkları talimat dairesinde ordumuzun içine panik salmaya memurdular. Vaka ilk heyecanlı dakikalarda maksatlarına kısmen muvaffak oldular. Askerlerimiz arasında sarsıntılar başladı. Fakat karargahımın müessir müdahalesi sayesinde bir bozguna uğramak tehlikesinin önünü aldık. Orduda intizam ve sükun iade edildi. Bu sefer taarruza bizimkiler geçmiş bulunuyordu. Muharebe akşama kadar devam etti. Karanlık basınca iki tarafta yerlerinde kaldılar. Ertesi sabah tekrar taarruza kalktık. Harp büyük bir disiplin altında cereyan ediyordu. Düşman kuvvetli hücumlarımız karşısında birkaç kilometre gerilemeye mecbur oldu. Albay Aziz Samih İlter, 3. Ordu İhtiyat Tümen Komutanı. Ermeniler alenen düşmanlıklarını gösterdiler. Muharebenin daha başlangıcında kıtalardaki Ermeni neferler kaçtı. Düşman tarafına gittiler. Hatta Ermeni doktorlardan bile kaçanlar oldu. Halbuki ordu bunları kendi öz evladından hiç ayırmamış, taburlarda onbaşı ve çavuşların epeycesi Ermenilerden nasp olunmuştu. Kurmay Yarbay Selahattin Bey, dönemin subaylarından. Bozguna uğramış olan birliklerimizi Rusların takip etmemesi ve komutanların da çok büyük çabalarıyla facianın önüne geçilebildi. Ve bir şekilde yeniden toparlanan birlikler saat 16'da tekrar ileri sürüldüyse de artık gece olmuştu. Birliklerin bazısı açıkta kar üstünde gecelemişti. Binbaşı Ziya Yergök, 9. Kolordu 83. Alay Komutanı. 9 Kasım 1914'te hiçbir engele uğramadan Kırdabaz ile Tenzile arasındaki platoya geldik. Alay karargahının çadırları gelmediği için 3. Tabur Komutanı'nın çadırına gittim. Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Ali yatağını zorla bana terk etti. Akşam yemeğini birlikte yedikten biraz da öteden birden konuştuktan sonra uykuya daldık. Lapa lapa kar yağıyordu. 1. Tabur 3. Bölük Komutanı sınıf arkadaşım Erzurumlu Yüzbaşı Pilo Sabri, bölüğünün erlerini üşütmemek için onların önüne düşmüş, ordugâhta dolaşıp duruyordu. ''Niçin böyle yapıyorsun? Sabaha kadar dolaşmakla olmaz. Asker çadırlarda sıkı sıkıya yatsın.'' dedim. Uykuya daldığımızın üzerinden 1 veya 2 saat geçmişti ki şiddetli bir piyade ateşinin gürültüsüyle uyandım. Mısır patlamasını andıran bir sesle müthiş gürültü patırtı oluyor, subaylar da ateş kes diye bağırıyorlardı. 1-2 dakika devam eden ateş kesildikten sonra ateşin nedenini çok yönlü araştırırken baktım ki Yüzbaşı Sabri iki yerin ortasında bir er getiriyor. Çadırın kapısına geldiklerinde Sabri, ortalığı allak bullak eden işte bu neferdir. Başka bir eri göstererek, bu nefer nöbet hattından çıkmış, tabii ihtiyacını görmüş. Dönüşte nöbet hattına yaklaştığı zaman bu nefer düşman bastı diye bağırmış ve ateş etmiştir. Bunun üzerine her yandan ateş başlamıştır dedi. Ben de peki götür bu hain korka hapset, yarın icabına bakarız dedim. Öbür bölüklerden de soruşturma sonuçları geldi. Kimsenin burnu kanamamıştı. Yeniden yattık. Aradan ne kadar zaman geçtiğini hatırlamıyorum. Sarsıcı ve şiddetli bir topçu ateşiyle uyandım. Çizmelerimi çekip dışarı fırladım. Yakınımda bulunan 11. Bölük Komutanına, ''Askerlerini silahlandır, hazır bulun. Bir çavuş komutasına bir manga askeri de hemen arkamdan gönder. Ben topçuların bulunduğu yere gidiyorum.'' dedim. Topçuların yanına gittim, ateş eden topçuyu buldum. Yanıma bir teğmen geldi. Ona, ''Yahu siz ne korkak adamlarsınız. Karşımızdaki düşmanı güldürüyorsunuz. Niçin ateş ettiniz? Söyle bakalım.'' dedim. Subay utanarak, kekeleyerek, ''Şurada kara manda gibi bir şey gözüktü de.'' dedi. ''Kendisine bir manda görünmekle top mu atmak gerekir? Yanınızda bu kadar adam varken bu derece korkaklık göstermek olur şey değil.'' dedim. Çok ileri gidip subayı sindirmek istemedim. Kurmay Yarbay Şerif İl'den 9. Kolordu Kurmay Başkanı. 3. Ordu Komutanlığı tereddütten vazgeçmedi ve Köprüköy'de düşmanın en büyük kuvvetine saldırmak için 11. Kolordu'nun 2 yorgun ve eğitimsiz tümenini, 34. ve 18. tümenleri ileri sürerken tüm akıl ve idraki ve tüm gelecek ümidiyle yine höyüklerde Guze'nin hasta ve özürlü beyninin yarattığı savunma çukurlarına saplanıp kaldı ve Ruslara hayat, Türklere felaket armağan etmiş oldu. Ne kötü şanstır. 7 Kasım günü güneş tutuldu, kısa sürede geçti. 2 gün bile kendine çeki düzen vermek için zaman bulamadan, erler yorgun, subaylar uykusuz, komutanları bitkin iken ileri saldırıya geçildi. Ve ilk düşman topunu duyar duymaz soldaki bir tümen darmadağınık geriye kaçtı ve Hasan İzzet Paşa korktuğuna uğradı. Bundan sonra subay ve erlerin gösterdikleri özveri pek yüksektir. Fakat sonucu askerlikçe büyük bir sıfırdan başka bir şey değildir. Akşam oldu ve ordu komutanlığı 2. özel telgrafını İstanbul'a gönderdi. 11. Kolordu Köprüköy batısında mevzi alan düşmana saldırmak için açıldı. Mevzi çok kuvvetli görüldü ve akşamın gelmesiyle beklemeye geçildi. Hasan İzzet. Bu bilgi yanlıştı. Ne düşman ne düşman mevzileri kuvvetliydi. Bugün çok büyük bir fırsat kaçırıldı ve bir daha ele geçmedi. Ordu komutanı Hasan İzzet Paşa bu başarısız taarruz gününün gecesinde ileri hatlara kadar giderek kıtaların durumunu görür. Başta 11. Kolordu komutanı olmak üzere bütün karargah subayları üstün bir gayretle sabaha dek birlikleri tanzim etmeye çabalamaktadır. Ama Hasan İzzet Paşa bugünkü taarruzda yetersiz gördüğü 11. Kolordu'ya güvenemediğinden ertesi gün taarruzu sürdürmek niyetinde değildir. Kurmay Yarbay Şerif İl'den 9. Kolordu Kurmay Başkanı. Saat akşamın 6'sı. Savaşın 3. günü olduğu halde biz Erzurum'da işlerin Hasankale'de ne şekilde cereyan ettiğine ait hala bilgi sahibi değildik. Hava gayet pis, yollar çamurlu ve 9. Kolordu Komutanı Ahmet Fevzi Paşa heyecanlı ve sinirliydi. Yarı yol olan Korucuk köyüne geldik. Halktan 1-2 kişiye dosta düşmana dair bilgi sorduk. Henüz Hasankale'den gelmiş bir yolcu bize şu açıklamada bulundu. ''Paşam, 2 günden beri çok savaşlar oldu. İlkten bizimkiler bozgun verdi, yani yenildi. Ben kalenin dağına çıkmıştım, oradan gözlüyordum. Dağda halk çoktu, askerin bozgununu hep gördük. Sonra paşam, Allah başımızdan eksik etmesin. Sizin gibi efendilerimiz komutanlar, subaylar, kılıçla, tabancayla bozulan askerin önüne geçtiler. Hepsini durdurdular, şimdi iyidir.'' ''Köprüköy bizde mi, Ruslarda mı?'' ''Onu diyemem, ben kaleden ayrıldım, asker Köprüköy'e yürüdü.'' dedi. Oysa ki biz ne Bozgun'dan ne de ordunun henüz Köprüköy'e bile giremediğinden bilgi sahibiydik. Hasan Kale'ye gece yarısı ulaştık. Hasan İzzet Paşa'yı hükümet konağının bir odasında bir köşede uyurken bulduk. Aynı odanın öbür köşesinde Bahaettin Şakir Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti Genel Merkez Üyesi, yatıyordu. Böyle sorumsuz ve tüm resmi görevi o bölgedeki çetelere komuta etmekten oluşan bu kişiyi, ordu komutanına bu kadar yakın görmek hoş bir etki bırakmadı. Fakat anlayış tarzı öyle değildi. Hasan İzzet Paşa 3. Ordu Komutanı, Bahaettin Şakir ise Çeteler Başkomutanıydı. Ve iki büyük komutan Bahaettin Şakir Bey'in inancına göre ancak yan yana yakışırdı. Benim düşünceme göre Hasan İzzet Paşa 11. Kolordu Komutanı Galip Paşa kadar iddiatçı değildi. Fakat durumu idare etmek zorunda kalmış ve bunu gerekli görmüştü. Çünkü İstanbul'dan emir almıştı. Ordu komutanı Asad İzzet Paşa gün ışırken Kolordu kıtalarının geçici olarak bulunduğu mevzilerde kalmalarını, asıl taarruz için kendisinden emir beklemelerini ister. Fakat 11. Kolordu komutanı Galip Paşa taarruza kesin olarak devam edilmesi görüşündedir ve ısrarlıdır. Galip Paşa, 11. Kolordu komutanı. İşte bu sıralarda ordu kumandanının yeni bir içtihadı ile karşılaştım. Hasan İzzet Paşa Erzurum istihkamlarına çekilip düşmanı oraya çekmek ve kat'i muharebeyi müstahkem hatların önünde vermek istiyordu. Hasan İzzet Paşa ile aramızda eski bir dostluk vardı. Bu dostluktan cesaret alarak ordu kumandanıma şöyle bir ricada bulundum. Düşman henüz zayıftır ve tereddüt içindedir. Bu vaziyetten istifade etmeliyiz. Taarruzumuza devam edelim paşam. İlkin bu ricamı dinlemek istemedi. Kendisine hak vermiyor da değildim. Çünkü Karadeniz'den Bayezid'e kadar uzanan geniş bir harp cephesinin bütün mesuliyetlerini omuzlarına yüklenmiş bir adamdı. Fakat ben de kendimce mütalaamda haklıydım. Bir hayli uğraştığım halde paşayı taarruzumuzda devam için razı etmeye muvaffak olamıyordum. Hasan İzzet Paşa'nın böyle bir yol tutmasında ordu erkanı harp reisi Alman Guze Bey'in de çok tesiri olmuştu. Guze'nin maksadı Kafkas cephesine mümkün olabildiği kadar çok düşman kuvvetini oyalamak ve Rusları burada fazla kuvvet bulundurmaya mecbur etmekti. Böylelikle Almanların doğu cephesindeki yükü bir derece hafiflemiş olacaktı. Alman'ın fikrine göre Ruslar Erzurum müstahkem mevkiini zorlamak için büyük kuvvetler sevkine mecbur olacaklardı. Ama bu arada Türk arazisinden geniş bir saha çiğnenecek, binlerce Türk vatandaşı yersiz yurtsuz kalacaklarmış. Alman erkanı harbinin pek umurunda değildi. Başkumandan vekili Enver Paşa Hasan İzzet Paşa'ya Alman erkanı harp reisinin muvafık göreceği tedbirleri kabul etmesini emreylemişti. Ordu kumandanı bilhassa bu aldığı emrin tesiri altında benim teklifime muhalefet gösteriyordu. Fakat yeni bir ricat askeriyi yese düşüreceği için kolordu kumandanı sıfatıyla ben buna şiddetle aleyhtardım. Kumandanıma dedim ki, birinci ricat esnasında Hasankale ahalisi benim yolumu kestiler. Paşa, nereye kaçıyorsunuz? Evlatlarımızı işte bugünler için sizin emriniz altına verdik. Hep birlikte ölünüz yahut biz evvela göç edelim. Harp etmeden bizi düşman çizmeleri altında bırakmak reva mıdır? Çoluk çocuğumuzla askerin önüne geçeceğiz, size bir adım geri adım attırmayacağız diye bağırıyorlardı. Ben onlara cevap vererek, bu hareketimiz bir manevradan ibarettir, korkmayın, sizi düşmana çiğnetmeyeceğiz. Şimdi bir süvari tümeni geliyor, Rusları önleyeceğiz. İkinci ricat çok veci neticeler doğurabilir, ben bu mesuliyeti üzerime alamam dedim. Hasan İzzet Paşa benden bu kati cevabı alınca bir kere de Alman erkanı harp reisi Guze'ye danışmayı muvafık gördü. Şurası da dikkate değer bir hadisedir. Harp devam ettiği sırada Kurmay Binbaşı Tahir ve Binbaşı Mümtaz Beyler bir teklif yapmışlar. 11. Kolordu muvaffakiyetle harp ediyor. 9. Kolordu'yu da yanaştıralım, düşmana kati darbeyi indirmiş oluruz demişler. Fakat Alman erkanı harbiye reisinin, yani Guze, tekdir edercesine bir mukabelesine uğrayarak teklifleri reddedilmiş. Doğu cephesinde bu Alman erkanı harbinin yolsuz kararları yüzünden ordumuzun ne mühim fırsatlar kaçırdığını hatırladıkça hala büyük bir teessür duyarım. Hasan İzzet Paşa'ya ricalarımı tekrar ettim ve şayet bu ricalarım kabul olunmazsa istifa edeceğimi bildirdim. Ben gidip Alman'la yani Guze'yle görüştüm ve kendisini iknaya muvaffak oldum. Nihayet yarım saat süren son bir münakaşa üzerine Hasan İzzet Paşa kat'i ısrarım karşısına noktayı nazarıma iştirak etti, orduya taarruz emri verildi. Ruslara karşı yeniden taarruza başladık. 9. Kolordu'yu da yanaştırarak hep birden düşman üzerine yüklendik. Kurmay Yarbay Selahattin Bey, dönemin subaylarından. Saat 8.45'le ve dünkü tertip ile başlayan taarruz muvaffakiyetle inkişaf etti. Dünkü hatalara düşülmedi. 34. ve 18. tümenler başarıyla muharebe ediyorlardı. 28. tümen de Aras'ın güneyinden taarruza sevk edilmişti. Bu sırada düşman tekmil cephede çekilmeye başladı ve 11. Kolordu kıtaları da Köprüköy'ün 500-600 metre kadar batısına yetişti. Ordunun bugün tekmil cephedeki harekatı azimkârhaneydi. Bu sayede düşman Köprüköy sırtlarındaki mevziinden tard edilmiş oldu. Galip Paşa, 11. Kolordu komutanı. Köprüköy meydan muharebesi 2 gün bütün şiddetiyle devam ettikten sonra lehimize neticelendi. Şimdi sıra düşmanın takibine gelmişti. Ruslar Köprüköy harbini kaybedince 25 kilometre geride önceden hazırlamış oldukları Azap mevzilerine sığındılar. 2 kolordu ve 1 nizamiye süvari tümeniyle yaptığımız taarruzlarda düşmanı bu mevzilerinden de tard etmeye muvaffak olduk. Her iki meydan harbinin kazanılmasını evvela Mehmetçiklerin yüksek taarruz kabiliyetlerine, sonra da kumanda mevkiindeki arkadaşlarımızın fedakarlığına borçluyuz. Köprüköy Harbi'nde 28. Tümen 83. Alayı'nın sahra takimatıyla takviye edilmiş olan 1905 rakımlı Çobandere Dağı'ndaki Rus mevzilerine yaptıkları hücumlar harp tarihimize geçecek hamaset tablolarıyla doludur. Kurmay Yarbay Şerif İlden, 9. Kolordu Kurmay Başkanı. Albay Ethem Bey'in Köprüköy kuzeydoğusundaki 1905 rakımlı tepeye saldırı ve hücumları sırasında söylediği gibi, Türk askeri son yüzyılda birinci kez olarak Moskov'u saldırı ile geriye püskürtüyor ve bu tarihsel düşmanın arka çevirdiğini görüyor. Galip Paşa, 11. Kolordu Komutanı. Bundan başka 34 ve 18. tümenlerimiz aynı şekilde müstahkem olan Hombiki tepelerine öyle kahramanca saldırmışlardı ki, Ruslar neye uğradıklarını bilemeyerek mevzilerini terke mecbur oldular. Köprüköy Harbi sonrasındaki Azap Meydan Muharebesi'nde de 34. 17. ve 18. tümenlerin taarruzun bilhassa 2. günü gösterdikleri kahramanlık Türk askeri için ebedi bir iftihar vesilesidir. Ruslara büyük bir darbe indirmiştik fakat ordumuz iaşe ve giyim bakımından hiç de iyi vaziyette değildi. Birçok neferler elbiseleri parçalandığı için kaputlarını entari ve mintan üzerine giyiyorlardı. Bu acıklı şartlar altında ancak Türk harp edebilir. Mehmetçikler bu meydan muharebelerinde tahammül ve felagatin en yüksek örneklerini gösterdiler. Burada da arazi son derece sarptı, düşman mevzileri mükemmel surette tahkim edilmişti. Tümenler müthiş telafat veriyor, Mehmetçikler sapır sapır dökülüyor, saflar arasında korkunç boşluklar hasıl oluyordu. Fakat sağlam kalan Mehmetçik kılı bile kıpırdamadan şehit arkadaşların ölülerine basarak düşman üzerine atılmaktaydı. Doğu cephesindeki muharebelerin birinci devresi bu suretle bitmiş oldu.